Ayrım 4.
Ağır ağır, çok ağır bir sessizlik oldu. Veba dumanının bize yaklaştığı, bizi sarıp örttüğü izlenimine kapıldım ansızın. En düşünceli olan Meymun'du. Bume onun için çok eski bir bilmeceyi çözmüştü sanki. Hatem çevremizde dönüp duruyor, bize ne olduğunu sorup duruyordu kendi kendine. Çünkü konuşmanın yalnızca küçük parçalarını duyabilmişti. Sessizliği bozan ben oldum. Dur biraz Bume, bir sürü saçmalık anlatıyorsun bize. Mesih'in ve İncilcilerin zamanında 666'yı bugün bizim Arap rakamlarıyla yazdığımız gibi yazmadıklarını sana ben öğretecek değilim. Roma rakamlarıyla yazıyorlardı. Öyle olunca da hiçbir şeye uymuyor senin o 3-6 rakamın. Peki Romalılar zamanında 666'yı nasıl yazdıklarını söyler misin bana? Çok iyi biliyorsun, şunun gibi. Yerden bir tahta parçası aldım ve toprağın üstüne D, C, L, X ve I rakamlarını çizdim. Meymun ve Habib yazdığım sayının üstüne eğildiler. Bume yerinden kıpırdamadı, yere bakmadı bile ve yazdığım sayıda özel bir şey fark edip etmediğimi sormakla yetindi. Hayır, görmüyordum. Roma rakamlarının orada sırasıyla ve hepsi yalnızca bir kez olmak üzere yer aldığını fark etmiyor musun? Hepsi değil dedim, biri eksik. Evet, devam et, doğru yoldasın. Başta bir rakam eksik, M. Yaz onu da. Şimdi M, D, C, L, X ve I var elimizde. 1666. Sayılar şimdi tamam, yıllar da tamam. Başka hiçbiri eklenmeyecek onlara. Sonra elini uzattı ve bir iki ezber tümce mırıldanarak son izine dek sildi. Lanet olsun, lanet olsun sayılara ve onlarla uğraşanlara. 3 Ekim. Konya yakınları terk ettiğimizden bu yana yolcular vebadan değil, tuhaf bir masaldan söz ediyorlar artık. Doğrudan kervancının yaydığı ve bugüne dek aktarmakta yarar görmediğim bir masal. Bugün anlatıyorum çünkü yakınlarda örnek bir biçimde sonuçlandı bu öykü. Adam birkaç yıl önce Konstantinopolis'e giden bir kervanın lanetlenip yolunu yitirdiğini ve o gün bugündür Anadolu yollarında çaresiz dolaşıp durduğunu söylüyordu. Ara sıra bu kervan bir başka kervana rastlıyormuş ve şaşkın yolcuları ya kendilerine yol gösterilmesini istiyor ya da en beklenmedik türden başka sorular soruyorlarmış. Kim onları yanıtlarsa tek bir sözcükle olsun laneti kendi üstüne çekiyor ve kıyamete dek onlarla birlikte yollarda dolaşmak zorunda kalıyormuş. Neden mi lanetlenmiş bu kervan? Söylendiğine göre yolcular yakınlarına Mekke'ye hacca gideceklerini söylemişler, aslında niyetleri Konstantinopolis'e gitmekmiş. Tanrı da onları hiçbir zaman hedeflerine ulaşamadan dolaşıp durmaya mahkum etmiş. Kervancı iki kez bu hayalet kervana rastladığını ama oyuna gelmediğini söylüyordu. Yoluna yitirmiş yolcular çevresinde toplanmışlar, ona gülümsemiş, kollarından tutmuş, sırnaşmışlar ama o onları görmezden gelmiş. Böylece kendini büyüden sakınmış ve yolculuğuna devam edebilmiş. Nesinden tanınır bu hayalet kervan diye sordular yoldaşlarımızın en tedirginleri. Hiçbir yolu yok diye yanıtladı kervancı. Her bakımdan sıradan bir kervana benzer, yolcuları tüm yolcular gibidir. Ve işte bu yüzden onca insan onlara aldanmış ve büyülenmiştir. Aramızdan bazıları kervancının anlattıklarını omuz silkti. Bazıları ise korkmuş görünüyor ve ufukta kuşkulu bir kervan bulunmadığından emin olmak için durmaksızın uzaklara bakıyorlardı. Ben doğal olarak bu söylentilere kulak asmayanlardanım. 3 gündür bu söylentinin kervanda baştan kuyruğa, kuyruktan başa yayılıp dolaşmasına karşın, bu sıradan kervancı palavrasını sayfalarına aktarmakta hiçbir yarar görmemiş olmam da bunun kanıtı. Ama bugün öğlen vakti gerçekten de bir kervanla karşılaştık. Yemek yemek için bir su kenarında durmuştuk. Uşaklar, hizmetçiler çalı çırpı toplayıp ateş yakmak üzere koşuşuyorlardı ki, yakın bir tepenin üstünde ansızın bir kervan belirdi. 1-2 dakikada yanımıza geldi, bir söz dolaştı ortalıkta. Bunlar onlar, hayalet kervan bu. Hepimiz felce uğramış gibiydik. Sanki tuhaf bir gölge vardı alınlarımızda. Gözlerimiz gelenlerde alçak sesle konuşabiliyorduk ancak. Onlarsa bir toz ve sis bulutu içinde yaklaşıyorlardı. Çok hızlı yaklaşıyorlar gibi geldi bize. Yanımıza geldiklerinde hayvanlarından indiler. Kendilerine benzer birileriyle karşılaştıkları ve serin bir köşe buldukları için çok sevinmişe benziyorlardı bize doğru koşarken. Yüzlerinde kocaman gülümsemeler, Arapça, Türkçe, Farsça, Ermenice sözlerle selamlamaya başladılar bizi. Bizimkiler zor durumdaydı ama hiçbiri kıpırdamadı yerinden, hiçbiri kalkmadı, hiçbiri verilen selamı almadı. ''Neden konuşmuyorsunuz?'' dediler sonunda. ''İstemeden sizi incittik mi yoksa?'' Kimsenin kılı bile kıpırdamıyordu. Gelenler belli ki rahatsız olmuşlardı bu durumdan ve tam geri dönüp gitmek üzerelerken ansızın bizim kervancı kahkahalarla gülmeye başladı. Karşıdan da öbür kervancının daha gürültülü kahkahası onu yanıtladı. ''Lanet olsun sana'' dedi bu sonuncusu, kollarını açmış yürürken. ''Onlara yine şu hayalet kervan hikayesini mi anlattın? Ve hepsi de yutmuş bu mavalı.'' Herkes ayağa kalktı bu sefer, sarılıp öpüşmeye başladılar. Kendilerini bağışlatmak için birbirlerini davet ettiler. O gece hep bundan söz edildi. Herkes anlatılanların tek sözcüğüne inanmadığını söylüyordu çevresindekilere. Oysa öbür kervanın yolcuları yaklaştığında herkesin beti benzi atmıştı ve kimse onlarla konuşmaya cesaret edememişti. 4 Ekim. Bugün de bir masal anlattılar bana ama bu seferki beni gülümsetmiyor. Yemek saatinde bir adam elini kolunu sallayarak, bağırıp çağırarak beni görmeye geldi. Yeğenimin kızına fazlaca yaklaştığını söylüyor ve bu işi kanla temizleme tehdidini savuruyordu. Hatem ve Meymun onu sakinleştirmeye çalıştılar. Kervancı bile adamı tutmak için araya girdi. Oysa başımın sıkıştığını görmek onu sevindiriyordu herhalde. Gözlerimle Habibi aradım, ortadan yok olmuştu. Benim için bu kaçış bile yeterli bir itiraftı ve beni bu duruma soktuğu için lanet okudum ona. Adam bu sırada bas bas bağırıyor, suçluyu boğazlayacağını ve lekelenmiş bir namusun nasıl temizleneceğini herkesin görmesi için kanını kervanın önüne dökeceğini söylüyordu. Çevremizdeki kalabalık gittikçe büyüyordu. Geçen gün kervancıyla yaptığım tartışmanın tersine bugün ne başım dikti ne de bu işten zaferle çıkma arzum vardı. Yalnızca bu rezaleti engellemek ve yakınlarımın yaşamlarını tehlikeye atmadan bu yolculuğu sona erdirmek istiyordum. Bu yüzden boynumu büküp adama doğru gittim, kolunu hafifçe vurdum, yüzüne güldüm ve namusunun bu işten bir sultani altın kadar saf çıkacağını söyledim. Yeri gelmişken söyleyelim, şu sultani altın pek de saflık timsali sayılmaz. Osmanlı hazinesi boşaldıkça onun da ayarı düşürülüyor durmadan. Ama ben bu benzetmeyi rastgele yapmamıştım. Adamın altından söz edildiğini duymasını ve onurunun bedelini ödemeye hazır olduğumu anlamasını istemiştim. Bir iki saniye daha bağırdı çağırdı ama biraz alçaltmıştı sesini, sanki yalnızca son havlamalarının yankılarını gönderir gibi. O zaman koluna girip kalabalıktan uzağa çektim onu. Bir kez uzaklaşınca da özürlerimi yineledim ve zararını karşılamaya hazır olduğumu söyledim. Bu aşağılayıcı pazarlığı sürdürerken Hatem gelip kolumdan çekti ve oyuna gelmemem için uyardı. Onu görünce adamsızlanmalarına yeniden başladı. Ben de yardımcıma işi bildiğim gibi çözümleyeceğimi ve beni rahat bırakmasını söylemek zorunda kaldım. Ve ödedim. Bir sultani altın uzattım ona, eşliğinde de yeğenimi sert biçimde cezalandırma ve bir daha sözü edilen genç kızın yakınlarında dolaşmamasını sağlama sözünü verdim, tumturaklı bir edayla. Habib ancak akşama doğru çıktı karşıma, yanında Hatem ve bir ara yanlarında gördüğüm bir başka yolcu vardı. Üçü birden bir dolandırıcılığa kurban gittiğimi söylediler. Onlara bakılırsa altın sikkeyi verdiğim adam gözü yaşlı bir baba değildi. Yanındaki genç kız da bir kızı değil, bir orospuydu ve bütün kervanın bundan haberi vardı. Habib bu kadını hiç ziyaret etmediğini ileri sürdü. Bence yalan söylüyordu. Hatem'in bile onunla birlikte kadına gidip gitmediğini soruyorum kendi kendime. Ama geri kalanı için sanırım doğru söylüyorlar. Yine de okkalı ikişer tokat aşk ettim ikisine de. Şu işe bakın. Kervanda kendi yeğenimin de ziyaret ettiği gezici bir genelev var ve ben bunun farkına bile varmadım. Ticarette geçirilmiş bunca yıldan sonra bir muhabbet tellalıyla gözü yaşlı bir babayı ayırt etmekten acizim. Burnumun dibinde olanları görmeyi bilmiyorsam evreni gözlemenin ne yararı var? Bunca kırılgan bir topraktan yoğrulmuş olmak ne kadar acı veriyor bana. 5 Ekim. Dün olanlar hiç beklemediğim kadar sarstı beni. Zayıflamış hissediyorum kendimi, bitkin, sersemlemiş hissediyorum. Gözlerim buğulanıyor sürekli olarak, her yanım ağrıyor. Belki de binek tutuyor beni yeniden. Her adımda acı çekiyorum ve bu yolculuk ağır geliyor bana. Yola çıktığıma pişmanım. Bizimkiler teselli etmeye çalışıyorlar beni, ikna etmeye çalışıyorlar. Ama sözleri de hareketleri de gitgide kalınlaşan bir sisle yitip gidiyor. Bu satırlar da birbirine karışıyor, parmaklarım gevşiyor. Tanrım! 30 Ekim 1665 Cuma, Üsküdar'da. 24 gün boyunca tek satır yazmadım. Aslına bakarsanız ölmeme ramak kalmıştı. Bugün sonunda Konstantinopolis'e ulaşmak üzere boğazı geçeceğimiz günün bir öncesinde Üsküdar'da bir handa yeniden kalemi alıyorum elime. İlk kez Konya durağından sonra duymaya başladım hastalığın ilk belirtilerini. Önce yol yorgunluğunda, sonra da yeğenimin kötü davranışının ve benim saflığımın neden olduğu o üzüntüye yorduğum bir baş dönmesi. Yine de sıkıntılarım katlanılır gibiydi. Ben de ne yol arkadaşlarıma ne de bu sayfalara aktardım onları. Ansızın kalem tutacak halim kalmadığını hissettiğim ve kusmak için iki kez gruptan ayrılmak zorunda kaldığım güne kadar. Yakınlarım ve başka bir iki yolcu çevremde toplanmış, durumumun esinlediği ne olduğu belirsiz öğütler mırıldanıyorlardı ki, kervancı hafiyelerinden üçüyle birlikte bize doğru geldi ve düpediz vebaya yakalanmış olduğumu ilan etti. Kuşkusuz Konya yakınlarında kapmış olmalıydım bu hastalığı ve acele olarak kervandan ayrılmalıydım. Bundan sonra kervanın arkasında en yakın yolcudan 600 adım geride yürüyecektim. İyileşirsem geri alacaktı beni, durmak zorunda kalırsam Tanrı'ya emanet edecek ve beklemeyecekti. Mart'a karşı çıktı buna. yeğenlerimin, yardımcımın, meymunun ve çevremizdeki birkaç yolcunun karşı çıktığı gibi. Yine de söyleneni yapmak gerekiyordu. Neredeyse yarım saat süren tartışma sırasında tek sözcük söylemedim. Ağzımı açarsam hemen yeniden hastalanacağımı hissediyordum. Bu yüzden onuru incinmiş gibi bir ifadeye bürünürken içimden tüm Ceneviz küfürlerini sayıyor, adamın kazıkta ölmesini diliyordum. Bu karantina Afyonkarahisar'a gelene dek tam 4 gün sürdü. Kara Afyon Kalesi. Tedirgin edici bir adı olan ve tepesinde gerçekten de çok eski bir kalenin karanlık silüeti yükselen bir kasabaydı burası. Yolcu hanına yerleşir yerleşmez kervancı gelip beni buldu. Yanıldığını, vebaya yakalanmadığımın açıkça belli olduğunu, iyileştiğimi gözlediğini ve yarın sabahtan tezi yok kervana katılabileceğimi söyledi. Yeğenlerim onunla tartışacak oldular ama susturdum onları. Özür dileyen birine çatılmasına dayanamam. Duymayı hak ettiği her şeyi önce söylemek gerekirdi ona. Bu nedenle terbiyeli bir biçimde yanıtladım adamı ve geri dönme davetini kabul ettim. Ne ona ne de yakınlarıma söylemediğim şey görünüşe karşın hiç de iyileşmiş olmadığımdı. Bedenimin derinliklerinde dağınık bir ateşin, kışın yakılmış bir kor yığını gibi beni ısıttığını hissediyordum. Ve çevremdekilerin yüzümdeki kırmızılığı fark etmemelerine şaşıyordum. Ertesi gece bir cehennem oldu. Titriyor, kıpırdayıp duruyor, soluk soluğa kalıyordum. Giysilerim, çarşaflarım suya batmış gibiydi. Güçsüzleşmiş kafamın içinde dolaşan ses ve yankı karmaşasında dulun başucumda mırıldandığını duydum. Yarın gidemez, bu durumda yola çıkarsa Listana'ya varmadan ölür. Listana, Cübeyl'deki insanların dilinde İstanbul'un o sayısız adlarından biriydi. Tıpkı İstanbul, Bizans, Dersaadet, Konstantiniye gibi. Gerçekten de ertesi sabah ayağa kalkmaya hiç yeltenmedim. Büyük olasılıkla geçen günlerde gücümü tüketmiştim. Bedenin kendini toplaması için zamana gereksinimi vardı. Ama nekahet dönemine girmeme daha çok vardı. Sonraki 3 gün içinde yaşadıklarımdan yalnızca gölgemsi görüntüler kaldı aklımda. Sanırım ölüme öyle yaklaştım ki eklemlerimden bazıları bugüne dek kas katı kaldı. Ölüyken dirilen Lazarus'un eklemleri de bir zamanlar öyle kalmış olmalı. 1-2 kilo da et yitirdim hastalıkla giriştiğim bu kavgada. Sakinleşmesi için bir yırtıcı hayvana atılan bir parça et benzeri. Ve bunları anlatırken dilim dolaşıyor, ruhum da az buçuk katılaşmış olmalı. Sözcükleri zor buluyorum. Buna karşılık Afyonkarahisar'daki bu zorunlu moladan aklımda kalacak olanlar ne acı ne de umutsuzluk. Kervan beni terk etmiş, ölüm yolumu gözlüyordu. Bundan kuşkum yok. Ama ne zaman gözlerimi aralasam yanımda bacaklarını toplamış oturan ve bana endişeli ama sakin bir gülümsemeyle bakan Marta'yı görüyordum. Ve gözlerimi yeniden kapadığımda sol elim 2 elinin arasında kalıyordu. Biri alttan avucunu avucuma sıkıca yaslıyor, öbürü üstte duruyor, ara sıra bir avutma ve sonsuz bir sabır okşamasıyla yavaş yavaş parmaklarımın üstünden kayıyordu. Ne bir sağaltıcıya ne de bir eczacıya başvurdu, ikisi de ateşten daha güvenli biçimde işimi bitirirlerdi. Marta yalnızca varlığıyla iyileştirdi beni, 1-2 yudum selin suyla ve gitmemi engelleyen bu 2 elle. Gitmedim. Söylediğim gibi 3 gün boyunca ölüm dolaştı çevremde, avucuna düşmüş avı gibiydim. 4. gün ya yoruldu ya da merhamete geldi, uzaklaştı gitti. Yeğenlerimin ve yardımcımın beni yüzüstü bıraktığı izinimini vermek istemem. Hatem hiçbir zaman uzakta değildi. 2 genç adamsa kentte yaptıkları her gezintiden sonra üzüntülü ve kaygılı bir tavırla gelip durumumu soruyorlardı. Daha sürekli bir bağlılık onların yaşına göre değildi. Tanrı esirgesin, hiçbir şeyle suçlamıyorum onları. Beni bu sefere sürüklemiş olmaktan başka. Ama herkesten önce Marta'ya minnet duyuyorum. Hayır, minnet uygun sözcük değil. Minnet demekle yetinmek nankörlüğün dik alası olur benim için. Gözyaşıyla ödenmiş bedel tuzlu suyla geri verilmez. Bu durağın beni nedenli sarstığını henüz ölçemiyorum. Bir varlık için dünyanın sonu her şeyden önce kendi sonudur. Ve benimki ansızın çok yakın görmüştü bana. O kaçınılmaz yılı beklemekten akıp gidiyordum dünyadan dışarı. 2 el beni tuttuğunda... 2 el, 1 yüz, 1 yürek, aşkta ani yön değiştirme ve dirençli baş kaldırma yetilerini iyi bildiğim ama bunca güçlü ve insanı bunca saran bir sevgiyle dolu olduğunu tahmin etmediğim bir yürek. Bir karışıklık sonucunda ve karı koca görünümünde bir yatakta buluştuğumuz o menzilden bu yana, duyguların önüne geçilmez mantığıyla, bir gün arzuyu tutku biçiminde allayıp pullayıp işi sonuna dek götürürüm diyordum kendi kendime. Gün doğunca yaptığıma pişman olmaya da razı olabilirdim. Ama şimdi Marta'nın görünüşte olduğundan çok daha fazla gerçekte karım olduğunu söylüyorum kendi kendime. Ve onunla birleşeceğim gün ne oyun, ne sarhoşluk, ne de duyguların taşkınlığından olacak bu. En coşkulu ve en haklı eylem olacak. O gün bir zamanlar onu o serseri kocasına bağlayan anttan ister kurtulmuş olsun ister olmasın. O gün diyorum çünkü gelmedi henüz. Onun da benim beklediğim kadar beklediğine eminim o günü. Ama henüz karşımıza bir fırsat çıkmadı. Şimdi Tarsus yolunda olsaydık ve önümüzdeki gece Meymun'un kuzeninin evinde geçecek olsaydı, bedenlerimizle birleşirdik orada. Nasıl şimdi ruhlarımızla birleştiysek. Ama geriye bakmanın ne yararı var? Şimdi burada Konstantinopolis'in kapılarındayım. Yaşıyorum ve Marta uzakta değil. Aşk arzuyla olduğu kadar sabırla da beslenir. Afyon Karahisar'da Marta'dan aldığım ders bu değil mi? Ancak bir hafta sonra Şam'dan gelen bir başka kervana katılarak yeniden yola çıkabildik. Tuhaf bir rastlantıyla tanıdığım iki kişi, bir koku tüccarı ve bir papaz vardı bu kervanda. Bir gün Kütahya'da, bir gün İzmit'te mola verdik ve sonuçta bugün öğle üzere Üsküdar'a ulaştık. Yol arkadaşlarımızdan bazıları hiç beklemeden gemiye koşmaya karar verdiler. Bense gücümü dikkatli kullanmayı ve yolculuğun son menzilini yarın, cumartesi günü sakin bir biçimde kat etmek üzere onarıcı bir öğle uykusu uyumayı yeğledim. Halep'ten bu yana hesapladığımız 40 günün yerine yolda tam 54 gün geçirmiştik. Ve Cübeyl'den sayarsak 69 gündür yollardaydık. Umarım 100. adı alıp çoktan Fransa'ya yollanmamıştır Marmontel. 31 Ekim 1665 Konstantinopolis'te. Bugün Marta karım değil artık. Bundan sonra görünüş gerçeğe uygun. Günün birinde gerçek görünüşe uyana dek. Kara kara düşünüp 2 aydır süre giden ve her menzilde biraz daha alıştığım bir belirsizliğe son vermek istediğim için değil. Ama bugün her şey öyle gelişti ki o yalanın sürdürülebilmesi için herkesin yüzsüzce aldatılmak gerekiyordu artık. Boğazı geçtikten sonra öyle bir insan ve hayvan itiş kakışında geçtik ki bir ara gemi batacak sandım. Barinelli adında bir Ceneviz'in işlettiği hanı aramaya koyuldum. 24 yıl önce babamla Konstantinopolis'e geldiğimizde orada kalmıştık. Adam ölmüş, yapı artık bir han değil. Ama aynı ailenin elinde ve eski hancının torunlarından biri, bir ara uzaktan gördüğüm tek hizmetçisiyle hala orada yaşıyor. Genç Barinelli'ye kendimi tanıtıp adımı söylediğimde şanlı atalarım Emriyakoları heyecan verici sözlerle övdü ve onun evinde kalmamız için ısrar etti. Sonra da yanımdaki soylu kişilerin kimler olduğunu sordu. Pek kararsızlık göstermeden yanımda 2 yeğenim ve dışarıda hayvanlarla ilgilenen bir adamım olduğunu ve de Cübeyl'den soylu bir hanımefendinin, bir dulun, kimi yönetsel formaliteler için bizimle Konstantinopolis'e geldiğini ve yolculuğu bizim korumamız altında yaptığını söyledim. Bir an yüreğimin sıkışmadığını söyleyemem ama başka türlü bir yanıt vermem söz konusu olamazdı. Yol kimi zaman masallarla bezenir, tıpkı uykunun düşlerle bezendiği gibi, ama menzile ulaşıldığında gözleri açmak gerekir. Benim için uyanışın adı Konstantinopolis. Hemen yarın pazar günü Marmontel Şövalyesi'ni aramak üzere tören giysilerim içinde Fransa Kralı'nın elçiliğine, daha doğrusu elçilik kilisesine gideceğim. Mazandarani'nin kitabını onca pahalı sattığım için bana daha çok kızgın olmadığını umarım. Gerekirse kitabı kopya etme izni karşılığında yüklü bir geri ödeme yapmaya hazırım. Sanırım onu buna ikna etmek için de tüm Cenevizli, antikacı ve Levanten becerilerimi kullanmam gerekecek. Tek başıma gideceğim onunla görüşmeye. Yeğenlerime yeterince güvenmiyorum. Biraz fazla taşkın ya da tersine biraz fazla alttan alan bir söz ya da bir sabırsızlık hareketi, bu son derece gururlu adamın geri dönülmez biçimde öfkelenmesine neden olabilir. Kasım'ın ilk günü. Tanrım, nereden başlamalı bugünün öyküsüne? Baştan mı? Sıçrayarak uykudan uyandım, Pera mahallesine gidip elçilikteki ayinde hazır bulunmak için. Ya da sondan, Cübeyl'den Konstantinopolis'e tüm bu yolculuğu bir hiç için yaptık. Kilisede karanlık bir kalabalık vardı. Karalar giyinmiş kadınlar, bezgin fısıltılar. Ayine gelenler arasında Marmontel Şövalyesi'nin yüzünü ya da başka bir tanıdık yüz aradım boşu boşuna. Ayin başlarken koşarak geldiğim için başımı açıp istavroz çıkartacak zamanım ancak oldu ve geride bir sıranın ucuna iliştim. O zaman ortalıktaki son derece üzüntülü havanın farkına vardım ve en yakın komşuma 1-2 sorgulayıcı bakış yönelttim. O da çok dindarca bir tavırla benim varlığımın farkında olmamakta inat etti. Yalnızca Toussaint yortusu değildi bu. Besbelli taze bir yas nedeni vardı. Önemli biri ölmüş olmalıydı. Ben de tahminlere giriştim. Eski elçi Monsieur de la Haye'in yıllardır çok kötü durumda olduğunu biliyordum. Sultanın buyruğuyla 5 ay 7 kule zindanda hapis yatmış ve orada taş hastalığına yakalanmıştı. Hapisten öyle zayıflamış çıkmıştı ki birkaç kez ölüm haberi dolaşmıştı ortalıkta. O olmalı dedim kendi kendime. Yeni elçi de onun oğlu olduğuna göre gözlediğim bu büyük üzüntü şaşırtıcı değildi. Ayini yöneten papaz Aziz Francisco tarikatından bir Cappuccino. Cappuccino Aziz Francesco tarikatının bağımsız bir koluna üye keşişlere verilen ad. Çoğul durumda Cappuccini. Çevirinin notu. ölüye övgüler düzmeye başladığında, büyük kralın çok soylu bir aileden gelen sadık hizmetkarından, incelikli görevlerde yaşamını feda etmiş bir güvenilirlik timsalinden dem vurup, örtülü sözlerle inançsız bir ülkede soylu görevler üstlenenlerin baş başa kaldığı tehlikelerden söz ettiğinde, hiç kuşkum kalmadı. Fransa ile Babı Ali arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bu denli kötü olmamıştı. Öyle ki yeni elçi neredeyse 4 yıldır atanmış olmasına karşın, babasının maruz kaldığı aşağılamalarla karşılaşma korkusuyla görevinin başına geçemiyordu. Bazın her sözcüğü biraz daha güçlendiriyordu düşüncelerimi. Çok uzun bir tümcenin sonunda ölenin adı nihayet söylenene dek. Öylesine sıçradım ki yerimden tüm yüzler bana doğru döndü. Bir uğultu inananlar topluluğunu bir baştan öbür başa dolaştı. Vaiz 1-2 saniye durdu, boğazını temizledi ve bunca üzgün kişinin kim olduğunu görmek için boynunu uzattı. Bir yakını olabilir miydi merhum şövalyenin? Marmontel. Ayinden sonra onunla konuşmak için buraya gel ve öldüğünü öğren. Yollarda 2 uzun ay geçir, Suriye'yi, Kilikya'yı, Torosları, Anadolu yaylasını aş, yaşamını yitirmene ramak kalsın, sırf bu adamı bulmak ve 100. adı 1-2 günlüğüne ödünç almak umuduyla. Sonra ikisinin de evet hem adamın hem de kitabın yok olduğunu, denizde yok olup gittiğini öğren. Ayin bitince gidip papazı buldum. Oldukça ünlü bir Fransız tüccarla, Bay Robali ile birlikteydi ve adının Thomas de Paris olduğunu söyledi. Onlara şaşkınlığımın nedenlerini açıkladım. Şövalyenin majesteleri için bazı şeyler almak üzere birkaç kez mütevazı dükkanıma geldiğini anlattım. Bununla onlarda iyi bir izlenim bıraktım sanırım. Biraz kaygılı bir edayla şövalyenin Ağustos ayında Cübe ile yaptığı ziyaret ve son yolculuğu konusunda bana söyledikleri üstüne sorular sordular. O günlerde önsizi benzeri bazı kaygılar taşıyıp taşımadığını öğrenmek istediler. Peder Thomas büyük bir dikkatle konuşuyordu ama Bay Robori onun tersini avaklayı ağzından çıkardı hemen. Ona göre şövalyenin geçirdiği deniz kazası yetkililerin savladığı gibi kötü hava koşullarının değil, bir korsan saldırısının sonucunda meydana gelmişti. Felaket günü İzmir açıklarında denizin sakin olduğu biliniyordu çünkü. Bu korsanların kendi başlarına hareket ettiklerine inanmadığını da söylemek üzereydi ki, papaz onu bir kaş çatmasıyla susturdu. Bütün bunlarla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz diyerek yargısını bildirdi. Tanrı'nın iradesi yerine gelsin ve herkesi layık olduğuyla ödüllendirsin. Belli ki ne bu felaketin gerçek nedenleri ne de Osmanlı yetkililerinin karşılaştırdıkları üstüne daha fazla fikir yürütmenin hiçbir yararı yoktu ortak. En azından benim için bunların hiçbir önemi kalmamıştı. Görmeye geldiğim adam ve ondan geri ya da ödünç almayı umduğum kitap, Neptün'ün krallığında, Ege Denizi'nin derinliklerinde ya da belki şimdiden balıklarının midelerinde kalıbı dinlendirmekteydi. İtiraf etmeliyim ki kendi yazgıma acındıktan ve bir hiç uğruna bunca sıkıntıya katlanmış olmaktan yakındıktan sonra bu olayın anlamı üstüne sorgulamaya başladım kendimi. Ne ders çıkarmalıydım bundan? Yaşlı İdris'in ölümü, Marmontel'in ve 100. adının ortadan kaybolmasından sonra bu kitaptan vazgeçip Cübe ile dönmek akıllıca olmaz mıydı? Bizim işaret memurunun kanısı böyle değil. Yeğenin bu meye bakılırsa Tanrı bize bir ders vermek istemiş olmalı. Bir Cenevizli tüccarın kulağını çekmek için Fransa kralının görevlisini denizde boğmak iyi mantık. Neyse geçelim. Tanrı bizi cezalandırmak, özellikle de beni cezalandırmak istedi. Tam elime geçmişken bu yapıtı kaptırdığım için. Ne var ki vazgeçirmek için yapmadı bunu, tersine. Gayretimizi ikiye katlamalı, başka sıkıntılar, başka düş kırıklıkları yaşamaya hazır olmalıydık. Yeniden o en büyük ödüle, o kurtarıcı kitaba layık olabilmek için. Ne yapmalıydık peki ona göre? Aramayı sürdürmeliydik. Tüm dünyanın en büyük, en eski kitapçıları Konstantinopolis'te değil miydi? Bir bir sormak gerekirdi onlara, raflarını, dükkan arkalarını didik didik etmek gerekirdi ve sonunda bulacaktık. Bu noktada, yalnızca bu noktada haksız bulmuyordum onu. 100. adın gerçek ya da sahte bir nüshasının bulunabileceği tek yer varsa orası yalnızca Konstantinopolis olabilirdi. Gel gelelim, Cübe ile hemen dönmeme kararını vermemde bu gerçeğin pek fazla etkisi olmadı. Beklenmeyen haberin ilk darbesini atlattıktan sonra umutsuzluğa kapılmanın, özellikle de bütünüyle iyileşmemişken yeniden, üstelik tam da soğuk mevsimin göbeğinde yol sıkıntılarına atılmanın bir yararı olmayacağına karar verdim. Biraz bekleyelim diye düşünüyordum. Sahafların, antikacı meslektaşların dükkanlarının tozunu atalım. Bir yandan da Marta'ya girişimler için zaman tanıyalım. Sonra karar veririz. Bu yolculuğu 1-2 hafta daha uzatarak belki ona yeniden bir anlam da verebilirim. İşte bunları söylüyorum kendi kendime. Bu sayfayı çevirmeden önce ve bunun kaygılarımı susturmak, şaşkınlığımı yatıştırmak için bir hile olduğunu çok iyi biliyorum. 3 Kasım. Durmadan şu zavallı Marmontel'i düşünüyorum. Bu gece 2. kez ard arda düşümde gördüm onu. Son ziyaretini daha iyi ilişkiler içinde ayrılmamış olmamamıza ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz. Mazandarani'nin kitabı için bundan 1500 maydin istediğimde, içinden Cenevizli'nin açgözlülüğüne lanet okumuş olmalı. Yalnızca yoksul bir adamın bana armağan ettiği bir kitaptan ayrılmak istemediğimi nasıl tahmin edebilirdi? Niyetim alabildiğine soyluydu ama bunu anlamasına olanak yoktu. Ve hiçbir zaman gözünde eski saygınlığımı kazanamayacağım artık. Zaman pişmanlığımı hafifletir umarım. Öğleden sonra sevimli ev sahibim Bay Barinelli beni odamda ziyaret etti. Önce kapıyı nazikçe aralayarak öğlen uykusuna uyanıp uyanmadığıma baktı. Sonra da benim bir işaretim üzerine mahcup bir edayla içeri girdi ve öğrendiklerinden sonra ne durumda olduğuma bir bakmak istediğini söyledi. Sonra da sırtı dik, gözleri yerde sanki bir başsağlığı ziyaretindeymiş gibi oturdu. Ardından hizmetçisi girdi içeriye ve ben oturması için ısrar edene kadar ayakta durdu. Adam Ceneviz usulü teselli sözcükleri söylüyordu bana. Hizmetçi ise hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey anlamıyor. Bütünüyle efendisine dönük, sesi müziklerin en güzeliymişçesine onu dinliyordu yalnızca. Bense takdiri ilahiler üstüne söylediklerini onaylıyor gibi görünüyor ama asıl teselliyi birbirini, bir ötekini seyrederek buluyordum. Bu ikisi duygulandırıyorlar beni. Marmontel üstüne söylenecek çok şeyim olduğundan henüz bu sayfalarda onlardan söz etmedim. Ama burada olduğumuzdan beri bizimkilerle sık sık ve alçak sesle konuşuyoruz. Özellikle de Marta'yla. Ve tatlı tatlı şakalar yapıyoruz onlar üstüne. Öyküleri oldukça tuhaf. Öğrendiğim kadarını aktarmaya çalışacağım bu öykünün. Belki böylece beni hırpalayan kaygılardan bir an olsun kurtulurum. Barinelli geçen ilkbahar bir iş için Kuyumcular Çarşısı'na giderken köle satılan çarşıdan geçiyormuş. Burada esir pazarı deniyor buna. Genç bir kadını elinden tutan bir satıcı ona yaklaşmış ve kadının niteliklerini övmeye başlamış. Cenevizli bir köle almak niyetinde olmadığını söylemiş ona ama satıcı ısrar etmiş. Alma istersen demiş ama en azından bir bak ona. Kısa kesmek isteyen Barinelli kıza bir göz atmış, hemen ardından yoluna devam etmeye kararlıymış. Ama gözleri karşılaştığında tutsak bir kız kardeşi bulma duygusuna kapılmış söylediğine göre. Nereden geldiğini sormuş ona ama kız ne Türkçesini ne İtalyancasını anlamış. Kızın buralarda kimsenin anlamadığı bir dil konuştuğunu söylemiş satıcı. Sonra küçük bir kusuru daha olduğunu da eklemiş. Baldırındaki bir yaranın yol açtığı hafif bir topallama. Yara izini göstermek için kızın entarisini kaldırmış ama Barinelli sert bir hareketle indirmiş entariyi. Kızı olduğu gibi alacağını ve daha fazlasını görmek istemediğini söylemiş. Ve eve yalnızca adının Liva olduğunu söyleyebilen bu köleyle dönmüş. İşin tuhafı Barinelli'nin küçük adının da Livio olması. O günden beri en duygulandırıcı aşk öyküsünü yaşıyorlar birlikte. Sürekli olarak el ele tutuşuyorlar. Gözlerini birbirlerinden ayırmıyorlar. Livio ona kölesiymiş gibi değil, prensesiymiş, taptığı karısıymış gibi bakıyor. Kaç kez gördüm onlara bakan gözlerimizi unutup bir öpücük kondurmak için elini dudaklarına götürdüğünü, onun oturması için bir sandalyeyi yaklaştırdığını ya da elini tatlılıkla saçlarının alnının üstünden geçirdiğini. Dünyanın tüm karı kocaları ve tüm sevgililer kıskanırdı bu ikisini görselerdi. Liva'nın çekik gözleri ve çıkık elmacık kemikleri var. Buna karşılık saçları açık renk, neredeyse sarı. Bir step kavminden geliyor olabilir. Sanırım ataları Moğol. Ama Moskova'dan kız kaçırmış bir Moğol olmalı soyunda. Kendisi hiçbir zaman nereli olduğunu ve nasıl tutsak düştüğünü açıklayamadı. Sevgilisi ona söylediği her şeyi anladığından emin. Söyleyiş biçimine bakınca anlaması şaşırtmıyor beni. Sonunda İtalyanca öğrenecek. Daha önce Barinelli steplerin dilini öğrenmezse eğer. Gebe olduğunu söylemiş miydim? Livio'su yanında durup kolundan tutmadığı sürece merdivenden inip çıkmasını yasaklıyor. Yazdıklarımı yeniden okuduğumda Liva'ya hizmetçisi dediğimi keşfediyorum. Hiçbir yazdığımı silmeme sözü vermiştim kendi kendime ama bunu düzeltmem gerekiyor. Köle demek istemiyordum ona, cariye ya da metres demekle de kararsızdım. Anlattıklarından sonra ona düpedüz karısı demek gerektiği açık ortada. Marinelli eşi gibi görüyor onu. Başkalarının eşlerine davrandığından çok daha iyi davranıyor. Liva yarın çocuklarının annesi olacak. 4 Kasım. Benimkiler her biri kendi kafasını kurcayan gölgenin peşinde sabah sabah kente dağıldılar. Bume gidip sahaf dükkanlarını gezdi. Orada 100. adım bir nüshasına bakıp büyük bir koleksiyoncudan söz etmişler laf arasında ama daha fazlasını öğrenememiş. Habib de kardeşiyle birlikte çıkmış. Haliç'i aynı kayıkta geçmişlerdi ama ayrı saatlerde döndüler. Uzun süre yan yana yürüdüklerinden bile kuşkuluyum. Marta kocasının adını taşıyan bir korsanın 2 yıl önce asılıp asılmadığını öğrenmeye çalışmak üzere sultanın sarayına gitti. İyi Türkçe konuşan ve karışık işlerde hepimizden daha becerikli olan Hatem ona eşlik etti. Henüz bu konuda bir şey elde edemedilerseler de böyle durumlarda nasıl davranılması gerektiği üstüne bazı yararlı bilgiler edindiler. Ve yarın başvurularını yineleyecekler. Ben de Pera'daki kilisesine Peder Thomas'ı görmeye gittim. Pazar günkü ilk görüşmemizde Marmontel'in ölümünün beni neden bu denli etkilediğini ona açıkça itiraf etme olanağını bulamamış, hem de istememiştim bunu. Şövalyenin benden satın aldığı ve Konstantinopolis'te bir araya gelip üstünde yeniden konuşmamız gereken bazı değerli nesnelerden söz etmiştim yuvarlak sözlerle. Bu kez günah çıkarır gibi şaşkınlığımın gerçek nedenlerini ona açıkladım. Başka bir şey söyleyememem için birkaç uzun saniye boyunca bileğimi tuttu. Derin düşüncelere dalmıştı ya da dua ediyordu o sırada. Sonra da şöyle dedi. Bir Hristiyan için Yaradan'a seslenmenin tek yolu duadır. Alçak gönüllü ve boyun eğmiş görünürüz. Ama yakınmalarımız ve beklentilerimiz varsa ona söyleriz ve aminle bitiririz. Tersine kibirli insan Tanrı'nın istemini saptırma ya da değiştirme olanağını vereceğini sandığı formülleri arar büyücü kitaplarında. Ve bu zavallı ölümlüler Tanrı'yı dümenini isteklerine göre çevirebilecekleri bir gemi gibi hayal ederler. Tanrı bir gemi değildir, gemilerin efendisidir o. Denizlerin sakin göğün ve fırtınaların efendisi. Büyücülerin formülleriyle yönlendirilemez, ne sözcüklere ne sayılara hapsedilebilir, ele avuca sığmayan ve önceden bilinemeyendir o. Onu yönlendirme savında olanın vay haline. Siz şimdi Marmontel'in sizden satın aldığı kitabın olağanüstü özellikleri olduğunu söylüyorsunuz. Hayır peder diye düzelttim. Yalnızca anlatılan aptallıkları aktardım size. Kitabın özelliklerine inansaydım ondan ayrılmazdım. Öyleyse oğlum iyi ettiniz de ondan ayrılmakla. Çünkü siz Tanrı'ya doğru yolculuk yaptınız ve işte Konstantinopolis'tesiniz. Oysa yükleri arasında bu sözde kurtarıcı kitapla yola çıkan şövalye hiçbir zaman gelemedi buraya. Tanrı onu bağışlasın. Deniz kazasının ayrıntılarını sormak için mi gitmiştim Peder Thomas'a? Öyleyse yeni bir şeyler öğrenememiştim ama teselli aramaya gittiysem onu hiç esirgememişti benden. Kiliseden çıkarken adımlarım daha bir zindeydi ve şu son günlerdeki can sıkıntım dağılıp gitmişti. Özellikle yolculukla ilgili o son düşüncesi ne yalan söyleyeyim bana bir rahatlama duygusu vermişti. Ve akşam Bume geri dönünce önce bir süre 100. adın yeni bir kopyasını bulma olasılıklarımız üstüne konuşmasına izin verdim. Sonra da bir iç çekmeyle hiç utanmadan sahiplendiğim o çok zekice gözlemi attım ortaya. Geriye bu kitapla döner miyiz bilmiyorum ama iyi ki onunla gelmemişiz. Nedenmiş o? Çünkü tam da bu kitapla yolculuk eden şövalye, Marta gülümsedi. Hatem'in gözleri parıldadı. Habib ise elini kardeşinin omzuna koyarak çekinmeden güldü. Öteki küçümser bir edayla çekildi ve incinmiş gibi bana bakmadan yanıtladı. Dayımız 100. adım mucizeler yaratan bir kutsal kalıntı olduğunu sanıyor. Oysa neslinin kendisinin değil sadece içinde saklı bir sözcüğün, kitabın sahibini kurtarabileceğini anlatamadım bir türlü. İdris'in sahip olduğu kitap bir kopyanın kopyasıydı. Ya biz ne yapmaya geldik bu kente? Şövalyeden kitabı ödünç almak, buna izin verirse ve kopya etmek için. Demek ki aradığımız nesne değil, gizli sözcüktü. Hangi sözcük diye sordu Marta masumca. Tanrı'nın adı. Allah mı demek istiyorsun? Bu ne onu yanıtlamak için en bilgiç, en ukala edasını takındı. Allah elillahın hecelerinin kaynaşmış biçimidir ve yalnızca Tanrı anlamına gelir. Bir ad değil bir belirtmedir, tıpkı sultan der gibi. Ama sultanın da bir adı vardır, Mehmet, Murat, İbrahim ya da Osman. Tıpkı kutsal baba dediğimiz ama özel bir adı olan papa gibi. Çünkü papalar ve sultanlar ölürler dedim ona ve yerlerini başkaları alır. Ölmeselerdi ve hep aynı kalsalardı onları bir adla ve bir sayıyla belirtmeye gerek kalmazdı. Papa ya da sultan demek yeterdi. Haksız değilsin. Madem ki Tanrı ölmüyor ve hiçbir zaman yerine bir başkası geçmiyor, onu başka türlü adlandırmamıza gerek yok. Ama bu onun başka bir adı, saklı bir adı olmadığı anlamına gelmez. Ve bu adı sıradan insanlara değil, yalnızca bilmeyi hak edenlere bildirir. İşte bunlar gerçek. Seçilmişlerdir ve tüm felaketlerden kurtulmak, tüm belaları uzaklaştırmak için bu tanrısal adı ağızlarına almaları yeter. Buna karşılık şöyle diyeceksin bana, eğer Tanrı yalnızca seçtiği kişilere bu adı açıklıyor diyorsa, Mazandarani'nin kitabına sahip olmak böyle bir ayrıcalık için yeterli değil demektir. Kuşkusuz, zavallı İdris tüm yaşam boyunca bu kitaba sahip oldu ve ondan hiçbir şey öğrenmemiş olabilir. Yüce adı öğrenmeyi hak etmek için insan ya çok büyük bir dindarlık örneği göstermeli, ya benzersiz bir bilgi hazinesine sahip olmalı, ya da ölümlülerin geri kalanının paylaşmadığı bir başka niteliği olmalı. Ama zaman zaman Tanrı'nın görünüşte başkalarından hiçbir farkı olmayan biriyle dostluk kurduğu da olur. Ona işaretler gönderir, görevler yükler, sırlar açar ve renksiz yaşamını unutulmaz bir destana dönüştürür. Neden başkasını değil de onu seçtiğini sormak anlamsızdır. Bir bakışta geçmişi ve geleceği görebilenin bizim bugünlük değerlendirmelerimize gereksinimi yoktur. Yeğenim gerçekten de kendini Tanrı tarafından seçilmiş mi sanıyordu? Konuşmasını dinlerken böyle bir duyguya kapıldım. Bu hala çocuksu yüzde, bu henüz seyrek sakalın altında beni endişelendiren bir titreşim var sanki. Günü geldiğinde bu çocuğu anasına geri götürebilecek miyim? Yoksa o mu beni hala yollarda sürüklüyor olacak? Hepimizi buraya dek sürüklediği gibi. Hayır, hepimizi değil. Yazdığım şey doğru değil. Marta kendi nedenleri yüzünden geldi buraya. Habip şövalyelik duygusuyla ya da çapkınlıktan. Hatem de sadece efendisini izleyerek geldi Konstantinopolis'e. Tıpkı başka herhangi bir yere gittiğinde beni izleyeceği gibi. Yalnızca ben Bume'nin buyruklarına boyun eğdim. Onun hızını kesme görevi de bana düşüyor. Oysa hiçbir şey yapmıyorum bu konuda. Kibarca dinliyorum onu. Mantığının mantıksızlık, inancının dine saygısızlık olduğunu bile bile. Belki de ona başka türlü davranmalıyım. Söylediklerine karşı çıkmalı, sözünü kesmeli, alaya almalı. Kısacası kişiliğine, bilgisine onca değer verir görmek yerine bir dayının genç yeğenine davranacağı gibi davranmalıyım. Gerçek şu ki ona karşı bir tür çekinme, giderek bir tür korku duyuyorum ve bunun üstesinden gelmem gerek. İster Tanrı'nın gönderdiği biri, ister şeytanın habercisi olsun, hala yeğenim benim ve onu öyle davranmaya zorlamalıyım. 5 Kasım. Marta'nın isteği üzerine sultanın sarayına onunla birlikte gittim. Varlığımın işini zorlaştırdığını söyleyen hatemin isteği üzerine de hemen ayrıldım oradan. Bana saygı gösterilmesini sağlamak için en güzel giysilerimi giymiştim. Ama bu çevredekilerin açgözlülüğünü, doymak bilmezliğini alevlendirmekten başka işe yaramadı. Yüzlerce başka davacıyla birlikte sarayın birinci avlusuna girmiştik. Hepsi de bir tapınma yerindeymişçesine sessizdi. Herkesin üstünde yaşam ölüm hakkı olana yakın olmanın doğurduğu bir dehşetti bu. Bugüne dek hiç böyle bir yere girmemiştim. Bu alçak sesle dolaplar çeviren, ayaklarını sürüyerek sağa sola giden, hüzün ve korku terleri döken kalabalıktan bir an önce uzaklaşmak istiyordum. Hatem silahhanede bir katiple görüşmek istiyordu. Adam küçük bir para karşılığı ona bazı bilgiler vereceğine söz vermişti. Eskiden Azize Eirene kilisesi olan bu yapının kapısına geldiğimizde yardımcım bana dışarıda beklememi söyledi. Memurun beni görüp isteklerini arttırmasından korkuyordu. Ama çok geçti artık. Talihsizliğe bakın ki tam o sırada bir iş için dışarı çıkıyordu adam. Beni şöyle bir tepeden tırnağa süzdü, görevine geri döndüğünde istekleri 15 misline yükselmişti. Zengin bir Cenevizli'den istenen, zavallı bir dula eşlik eden bir Suriyeli köylüden istenmez. 10 para 150 oldu, üstelik verilen bilgiler de eksik kaldı. Çünkü adam bildiklerinin tümünü söyleyeceğine yeni paralar sızdırmak umuduyla asıl bilgiyi kendine sakladı. Böylece baktığı kütükte Marta'nın kocası Seyyaf'ın adının hükümlüler arasında bulunmadığını ama ikinci bir kütük daha bulunduğunu ve ona henüz ulaşmadığını söyledi. Parayı ödeyip teşekkür etmekten başka yapacak bir şey yoktu, belirsizlik devam ediyordu. Hatem ise Babüs Saade'nin ötesinde kubbe altından birini daha görmek istiyordu. Onu daha fazla izlememem için yalvardı. Ben de dışarıda gelirken fark ettiğimiz bir kahvecide onları beklemek üzere ortadan kayboldum. Alınmak bir yana hoşnuttum bu durumdan. Bu yöntemler beni çileden çıkartıyor. Marta ısrar etmeseydi buraya asla gelmezdim. Ama artık bu angaryadan kurtulacağım. Olabildiğince çabuk ve en ucuz biçimde sonuca ulaşmaları dileğimi iletiyorum onlara. Bir saat sonra çıktılar. Hatem'in görmek istediği kişi gelecek perşembe günü yeniden gelmesini söylemiş. O da bir katip ama Adalet Kulesi'nde görevliymiş ve sayısız dilekçe kabul edip üst makamlara iletiyormuş. Belirlenen görüşme için bir gümüş sikke almış. Ortalıkta görünseydim bir altın sikke isteyecekti. 6 Kasım, bir cuma günü. Bugün olan oldu sonunda. Gece vakti yatağın karşılıklığında kaçamak bir sarılmanın dolambacıyla değil... Güpegündüz dışarıda sokaklar insan kaynarken oldu. O ve ben, Bay Barinelli'nin evinde birinci katta kafesler arasından sarkmış, iki işsiz güçsüz kadın gibi Galata sakinlerinin gidiş gelişini seyrediyorduk. Cuma burada tapınma günü, kimileri içinde gezinti, eğlence ya da dinlenme günü. Yol arkadaşlarımızın hepsi bir yana gitmiş, sonra da ev sahibimiz dışarı çıkmıştı. Kapının çarpıldığını duymuş, ardından Barinelli'nin altımızdaki dar sokaktan dikkatle ilerlediğini görmüştük. Yanında koluna asılı hafifçe aksayan gebe yavuklusu her adımda moloz yığınlarının çevresinden dolanarak yürürlerken kadın ansızın tökezledi ve az daha yere kapaklanıyordu. Çünkü ayağını bastığı yere bakacağına erkeğinden ayırmıyordu gözlerini. Adam onu tam zamanda yakaladı, koruyucu elini hafifçe alnından geçirirken tatlılıkla azarladı. Parmağıyla gözlerinden ayağına giden hayali bir çizgi çizdi havada. Kadın başıyla anladığını gösterir bir işaret yaptı ve yeniden ama daha yavaş yürümeye başladılar. Sıkıntılarını izlerken Marta ve ben kıskançlıkla gülmekten alamadık kendimizi. Ellerimiz birbirine değdi, ardından onlarınki gibi kenetlendi. Bakışlarımız birbirini buldu, sonra ikimizin de gözünü ötekinden önce kaçırmak istemediği bir oyundaymışız gibi uzun süre öyle kaldık birbirimizin karşılıklı aynalarında. Sahne gülünç ya da çocuksu olabilirdi, bir süre sonra Martı'nın yüzünden bir damla gözyaşı akmasaydı eğer. Yüzündeki gülümseme henüz silinmediği için daha da şaşırtıcı gelen bir gözyaşı damlasıydı bu. O zaman ayağa kalktım, üstünde hala dumanı tüten kahve fincanlarımızın durduğu sehpanın çevresinden dolaştım. Arkasında durdum, kollarımı omuzlarının ve göğsünün çevresine sardım ve tatlılıkla sıktım onu. O da başını arkaya devirdi, dudaklarını araladı ve gözlerini kapadı. Aynı anda kendini bırakarak iç geçirdi. Önce alnından öptüm, sonra yavaşça göz kapaklarından, daha sonra çekinerek ağzına yaklaştım, dudaklarının köşesinden öptüm önce. Bir sonra öbür yanından, bütünüyle ağzımı almamıştım daha ağzını, henüz okşuyordum. Arasından durmaksızın Martha sözcüğü çıkan titrek dudaklarımla, Martha, ardından kalbim, sevgilim, arkadaşım, kızım anlamına gelen tüm İtalyanca ve Arapça sözcükler ve sonra istiyorum seni. Ve kendimizi birbirimizin kuytuluğunda bulduk. Ev hala sessiz, dışarıdaki dünya gittikçe daha uzaktı. Üç kez yan yana uyumuştuk ama henüz bedenini keşfetmemiştim. O da benimkini hissetmemişti daha. Terzi Abbas'ın köyünde bir meydan okuma duygusuyla bütün bir gece elini tutmuştum. Tarsus'la da kara saçlarını kolumun üstüne yaymıştı. Çekinme ve küçük başlangıçlarla iki uzun ay geçirilmişti. İki tarafta da şu ana ulaşmanın korkusu ve umudu içinde. Berberin kızının ne kadar güzel olduğunu yazmış mıydın daha önce? Hala o kadar güzel ve sevecenlikle kazandığını, tazelikle yitirmemiş, sevecenlikle ve öfkede demeliydim. Öfkenin peşinden gideninkine benzemez hiçbir sarılma. Onun sarılması eskiden açgözlü ve ele avuca sığmaz, küstah ve fütursuz olmalıydı. Bunu tadamadım ben. Ama kadına ve kollarına dikkatle bakınca nasıl sarıldığını anlamak zor değil. Bugünse şefkatli olduğu kadar, evet öfkeli bu sarılma. Kolları kurtuluşa doğru yüzercesine sarılıyor insana. Başı şimdiye dek hep suyun altında kalmış gibi soluk alıyor. Ve tüm umursamazlığı yakıştırma. Ne düşünüyorsun diye sordum biraz soluğumuzu toplayıp sakinleştiğimizde. Ev sahibimizi ve hizmetçisini. Her şey ayırmalıydı onları. Oysa dünyanın en mutlu insanlarıymış izlenimi veriyorlar bana. Biz de dünyanın en mutlu insanları olabilirdik. Belki dedi iç geçirerek ve öbür yana bakarak. Neden yalnızca belki? Gözlerimin ve düşüncelerimin derinliklerini görmek ister gibi eğildi üstüme, sonra gülümsedi. İki kaşım arasına bir öpücük kondurdu. Bir şey söyleme artık, yaklaş bana. Yeniden sırt üstü uzandı ve güçlü bir biçimde beni kendine doğru çekti. Ben ki bir manda kadar iriyimdir, göğsünün üstünde yeni doğmuş bir bebek kadar hafif olduğumu hissettirdi bana. Yaklaş bana. Tanıdık bir yurt oldu bedeni artık. Tepeler, boğazlar, gölgeli patikalar, otlaklar, öylesine geniş ve cömert bir toprak ki. Ve ansızın öylesine küçücük. Sarılıyorum ona, o da bana sarılıyor. Tırnaklarını sırtıma saplıyor, yuvarlak sayılara benzer izler bırakmak için batırıyor tenime. Soluğum kesilmiş, hala mırıldanıyorum kendi dilimde. İstiyorum seni, o da kendi dilinde yanıt verdi, aşkım. Sonra da neredeyse ağlayarak ineledi. Aşk, işte o zaman kadınım dedim ona. Ama o hala başka birinin kadını. Lanet olası başka birinin. 8 Kasım 65. Saraya bir daha gitmemeye ve Hatem'i istediği gibi dolap çevirmesi için rahat bırakmaya yemin etmiştim. Ama bugün Martı'ya ve Hatem'e Baba Ali'ye dek eşlik etmeyi ve onları aynı kahvecide beklemeyi yeğledim. Varlığımın yapılan başvurular üstüne hiçbir etkisi olmasa da orada olmam yeni bir anlam kazanmıştı artık. Martı'yı özgür kadın yapacak kağıdı elde etmek, yolculuğun asıl amaçlarına Marmontel'in ve 100. adın izlenmesine eklenen ikinci bir kaygı olamazdı bundan sonra benim için. Şövalye yok artık ve Mazandaranen'in kitabı peşine hiç düşmemem gereken bir serap gibi geliyor bana bugün. Martı ise burada ve artık bir davetsiz konuk değil, benimkilerin hepsinden daha çok benim olduğuna göre nasıl yazgısına terk ederim onu Osmanlı dolambaçlarının ortasında. Onsuz sakin bir biçimde ülkeme dönmeyi düşünemem bile. O da elinde onu özgür bir kadın yapacak fermanı olmadan cübeyle dönemez. O serseri kayınlarının karşısına çıkamaz. Döndüğünün ertesi günü boğazlarlar onu. Artık yazgısı benimkine bağlı. Ve ben onurlu bir erkek olduğuma göre benim yazgım da onunkine bağlı demektir. Bir zorunluluktan söz eder gibi hissediyorum şimdi bundan. Yalnızca bir zorunluluk değil olsa ama bir zorunluluk var ki yatsınması aldatıcı olur. Ben Martha'yla bir kaza sonucunda ya da ani bir içgüdüyle birleşmedim. İsteğimi uzun süre olgunlaştırdım, bıraktığım zamanın sağduyusu etkisini göstersin, sonra da bir gün o kutlu cuma günü oturduğum yerden kalktım, onu kollarıma aldım ve tüm benliğimde onu istediğimi söyledim. O da teslim etti kendini. Ne biçim bir adam olurum? Bütün bunlardan sonra ortada bırakırsam onu, bunca saygın bir at taşımanın ne anlamı kalır? Barinelli gibi bir hancı oğlunun benden daha soylu davranışlarda bulunmasına seyirci kalırsam. Madem takınmam gereken tavırdan bunca eminim, neden tartışıyorum peki? Neden kendimi ikna etmek istiyormuşçasına kanıtlar sıralıyorum arda arda? Çünkü yapmakta olduğum seçim sandığımdan çok ötelere sürükleyebilir beni. Eğer Marta burada istediğini elde edemezse, kocasının öldüğünü ona yazılı olarak bildirmeyi reddederlerse, ülkesine bir daha dönemez. Demek ki ben de dönemem. Ne yaparım o zaman? Bu kadını terk etmemek için sahip olduğum her şeyi, atalarımın inşa ettiği her şeyi terk etmeye razı olabilir miyim? Dünyanın orasında burasında serseri gibi dolaşmak için. Bütün bunlar başımı döndürüyor ve sanırım günlerin neler getireceğini beklemek çok daha akıllıca. Hatem ve Marta yemek saatinde saraydan çıktılar. Yorgun ve umutsuzdular, ceplerindeki son kuruşa kadar harcamış, daha da vermek için söz vermiş ama karşılığında hiçbir şey elde edememişlerdi.